5. ayrım. Beriki gözlerini yere eğmiş, ağzını açmadan kağıtları karıştırıyordu. Sonunda gözleri karşılaştı. Vasya'nın gözleri o kadar keder ve üzüntü doluydu ki Arkadi titredi. Yüreği burkuldu. Heyecanını tutamayarak ileri atıldı ve onu kucakladı. "Vasya, neyin var Tanrı aşkına? Neyin var canım?" diye haykırdı. "Bana her şeyi anlat. Niçin bu kadar üzüntülsün bir türlü anlamıyorum endişelerinin sebebini. Hiçbir şey gizlemeden bana hepsini anlat. İmkanı yok. Yalnız bu..." Vasya arkadaşının göğsüne kuvvetle yaslandı. Cevap vermedi. Adeta bayılacak gibiydi. "Vasyacığım yeter artık. Yedin bitirdin kendini. Bitiremezsen dünyanın sonu değil ki bu. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Kendine bu kadar işkence yapma gerekirse yardım edeceğim sana." Vasya hem aman tanrım diye şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemeden odayı boydan boya arşınlıyor, hem de sevgili dostunu nasıl yatıştırabileceğini düşünüyordu. "Gerekirse patronun yanına gideceğim yarın. Yalvaracağım ona. Sana bir iki gün daha süre vermesini isteyeceğim. Her şeyi anlatacağım kendisine. O da insandır, anlayacaktır durumu. Yeter ki sen üzülme Vasya'cığım." Vasya'nın yüzü kireç gibi olmuştu. "Aman tanrım yapma, vazgeç," dedi. Artık yerinde duramıyordu. "Vasya, Vasya." Vasya bir rüyadan uyanır gibi oldu. Dudakları titriyordu. Söz söylemek istiyordu ama ağzından bir ses çıkmıyordu. Buz gibi elleri arkadaşının ellerini sinirli sinirli sıkıyordu. Arkadi sessiz ve üzgün duruyordu. Vasya ürkmüş gözlerini ona kaldırınca, "Yüreğimi parçalıyorsun Vasya," dedi. "Benim sevgili iyi kalpli arkadaşım." Vasya'nın gözlerinden yaşlar yağmur gibi boşalıyordu. Tekrar arkadaşının göğsüne yaslanmıştı. Hıçkıra hıçkıra tekrarlıyordu. "Seni aldattım. Arkaşa seni aldattım. Seni aldattım. Bağışla beni. Senin dostluğuna ihanet ettim." "Ne var, ne oluyor? Vasya ne oluyor? Ne var canım?" İşte... Vasya ümitsizce bir hareketle masanın gözünden kopya etmekte olduğuna tıpatıp benzeyen 6 büyük tomar çıkardı. "Bunlar nesi?" "Öbür güne kadar bitireceğim şeyin ne olduğunu görüyorsun. Öbür güne kadar. Halbuki 4'te birini bile yazamadım daha." Arkadi şaşa kalmıştı. İçini ezen tederi bir söz yağmuru halinde boşaltmak istercesine Vasya devam etti. "Bana bir şey sorma, beni sorguya çekme arkadaşa. Dostum neye uğradığımı bile bilmiyorum. Adeta karabasandan çıkmış gibiyim. Tam 3 haftayı boşu boşuna kaybettim. Hep onlara gidiyordum. Yüreğim acıyordu, çalışamıyordum. İşi aklıma bile getiremiyordum. Ancak şimdi mutluluk kapıma gelince gözlerim açıldı, hatamı anladım." Arkadi Ivanoviç arkadaşına güven vermek isteyen bir ses tonuyla "Vasya" diye başladı. "Şimdi her şeyi anladım. Seni ben kurtaracağım. Şüphesiz bunun şakaya gelir tarafı yok. Ama kurtuluş çaresini görür gibiyim. Dinle beni. Yarın Yulian Mastakoviç'e giderim. Başını sallama, dinle. Ona olduğu gibi her şeyi anlatırım. Evet evet, bırak da böyle yapayım. Ona anlatırım, onu inandırırım. Ne kadar dertli olduğunu söylerim ona." Büsbütün güçsüz düşen Vasya, "Sus, sözlerin içimi daha çok acıtıyor," diye mırıldandı. Arkadi Ivanoviç sararmıştı, fakat çabuk kendini topladı. Gülerek, "Hepsi bu kadar mı? Sadece bu kadar mı? Bana bak Vasya, işi büyütüyorsun. Hiç sebepsiz yere bu kadar kederlenmekten utanmıyor musun? Görüyorum ki sözlerim canını sıkıyor. Seni tanırım. Tanrı'ya şükür 5 yıldır beraber yaşıyoruz. Sen iyisin, uysalsın ama iraden zayıf. Çok zayıf. Hoş görülemeyecek kadar zayıf." Lizavetti Mihailovna bile bunu fark etmişti. "Hem sen tam bir hayalcisin. Ayakların yere sağlam basmıyor. Ne var ne yok hayal. Bu da iyi bir şey değil. Hatta daha fazlasını söyleyeceğim. İnsanın aklına zarar gelir. Hadi hadi, canının ne istediğini anlıyorum. Yulian Mastakoviç'in aşık olması seninle gereğinden çok ilgilenmesini, belki de hatta evlenmen şerefine bir suare vermesini istiyorsundur. Yulian Mastakoviç hakkında şakalarımın seni kızdırdığını görüyorum. Pekala, vazgeçtim. Ama ben de onu senin kadar takdir ederim. Mesele şu, evlenmen seni o kadar mutlu etti ki yeryüzünde herkesin mutlu olmasını istiyorsun. En iyi dostun olan bana birdenbire gökten 100.000 rublelik bir servet inmesini isterdin. Bütün birbirlerinden nefret edenlerin ansızın barışarak sokak ortasında sevinçten sarmaş dolaş olmalarını ve seni ziyarete gelmelerini isterdin. Dostum, kardeşim, bunu söylerken gülmüyorum. Böyledir. Sen bile aynı şeyi türlü şekillerde bana söylemişsindir. Dedim ya, mutlu olduğun için herkesin mutlu olmasını istiyorsun. Bu mutluluğuna layık bir şekilde hareket etmek, hatta belki de vicdanını yatıştırmak için kahramanlık ihtiyaçları duyuyorsun. İşte o yüzden çaba göstermek ve biraz abartarak söylediğin gibi minnet duygusunu belirtmek gerekirken bunu yapmadığın için kendi kendine işkence ediyorsun. Julian Maslakovic'in surat asacağını ve sana güvenmekle hata ettiğini, hakkında beslediği ümitleri boşa çıkardığını, hükmedeceğini düşünerek ne kadar acı duyduğunu anlıyorum. Kendini borçlu saydığın bu adamdan işiteceğin azarı düşünerek endişe, vicdan azabı duyuyorsun. Hem de böyle bir anda. Kalbin mutlulukla dolup taşarken, minnettarlığı kimlere dağıtacağını bilmezken, öyle değil mi? Vasya kendisini dikkatle dinliyor, gözlerini gözlerinden ayırmıyordu. Arkadaşının sözleri o kadar hoşuna gitmiş, onu o kadar morallendirmişti ki gülücükler yanaklarına yayılmıştı. Vasya'ya kuvvet verdiğine inanan Arkadi Ivanoviç cümlelerine biraz daha vurgu yapmaya başlamıştı. Sesinin perdesi gittikçe yükseliyor, karşısındakinin gözleri aynı oranda parlıyordu. Arkadi Ivanoviç başarmak, hedefine ulaşmak üzereydi. Öyleyse beni dinle. Mastakovic'in sana karşı hayranlığını değiştirmesine meydan vermemeli. Öyle değil mi dostum? İşin banteli burada, değil mi? Şu halde bu işi senin yerine ben üzerime alıyorum. Arkadi Ivanoviç ayağa kalkarak uzun boyunu doğrulttu. Yarından tezi yok, Julian Mastakovic'in evine gideceğim. Hadi gene itiraza kalkma. Küçük bir ihtimali bir cinayet haline koyuyorsun. Ama o, Julian Mastakovic insanlara acır ve soyludur. Senin gibi değildir. Derdimizi dinler, bizi saplandığımız çıkmazdan cömertçe çıkarır. Keyfin oldu mu? Vasya gözünde yaşlarla Arkadi'nin ellerini sıktı. Yeter kardeş, yeter, dedi. Sorun halledildi. Yazıyı bitiremedim ama ne yapayım? Bunun için oraya gitmene değmez. Julian Maslakovic'e kendim gidip olup bitenleri anlatırım. Görüyorsun, sakinim. Tamamıyla sakinim. Ama sakın sen gitme. Beni dinle. Arkadi Ivanoviç sevinç içinde haykırdı. Vasya, Vasyacığım, ben senin sözlerin üzerine öyle dedim. Kendine geldiğin için çok memnun oldum ama ne olursa olsun, ne yaparsan yap, hep senin yanında olacağımı iyi bil. Bugün derdinin ne olduğunu biliyorum. Julian Mastakovic'le konuşmaya gitmemi istemiyorsun. Pekala, gitmem. Ona bir şey söylemem. Yarın kendin gidersin. Veya gitmezsin, yazına devam edersin. Anlıyor musun? Bana gelince olup bitenleri görmeye çalışırım. Sorup soruştururum. İşin gerçekten acele olup olmadığını, yazının gerçekten belirlenen günde bitmesi gerekip gerekmediğini, zamanında teslim etmezsek ne yapacaklarını öğrenirim. Sonra sana araştırmalarımın sonucunu haber veririm. Görüyorsun ya, görüyorsun ya. Bak, şimdiden ümitler belirledi. İş acele değilse, görüyorsun ki her şey yoluna girebilir. Julian Mastakovic belki bu işi hatırlamıyordur bile. O zaman her şey kurtulmuş olur. Vasya şüpheli bir tavırla başını salladı. Fakat minnet dolu gözleri dostunun yüzünden ayrılmıyordu. Sıkıntılı bir sesle, "Pekala," dedi. "Öyle bitkin, öyle yorgunum ki." Sonra devam etti. "Artık bu meseleyi düşünmek istemiyorum. Başka şeylerden konuşalım. Yazmayı bırakırsam daha iyi olur. Bir bölümü tamamlanan şu iki sayfayı da bitireyim de." "Arkaşa, uzun zamandır sana sormak istiyordum. Nasıl oluyor da beni bu kadar iyi tanıyorsun?" Şimdi rahatça ağlıyor, gözyaşları biricik dostunun ellerine dökülüyordu. Hemen Arkadi, "Seni ne kadar sevdiğimi bilseydim bana bu soruyu sormazdın," dedi. "Evet, evet Arkaşa, bilmiyorum. Çünkü bana neden bu derece bağlandığını anlayamıyorum. Hatta sana diyeceğim ki bu duygu bazen içime acı oluyordu. Kaç kereler uykuya dalarken. Çünkü her gece son düşüncem hep sen oluyordun. Gözlerim yaşla doluyor ve kalbim burkuluyordu. Çünkü beni ne çok sevdiğini hissediyordum ama sana minnetimi göstermek için elimden bir şey gelmiyordu." Arkadi ona, "Bak ne garip adamsın Vasya. İşte gene sinirlerim bozuldu," diye çıkıştı ve bir gün önce sokaktaki sahne gözünün önüne geldi. "Hiçbir şeyi dert etmememi istiyorsun. Rahat ol diyorsun. Ama görüyorsun arkadaşa, ben hayatım boyunca bu kadar mutlu ve huzurlu olmamıştım. Dostum, bana inan ki her şeyimi seninle paylaşmak istiyorum. Fakat üzülmenden, benim dertlerimle dertlenmenden çekiniyorum. Hakkım yok buna. Bütün bunlar senin keyfini kaçırıyor. Bana çıkışıyorsun, bu da beni son derece üzüyor. Tir tir titrediğimi görüyorsun. Halbuki bunun neden ileri geldiğini bile bilmiyorum. Sana şunu söylemek isterdim. Bana öyle geliyor ki ben hiçbir zaman kendimi tanımadım. Evet, öyle sanıyorum ki insanları tanımasını, onları takdir etmesini ancak dün öğrenebildim. Katı yürekliydim. Hiçbir zaman bir kimseye iyilik etmek elimden gelmedi. Bunu beceremezdim. Benim için imkansızdı bu. Muhakkak ki hiç de sevilecek bir tarafım yok. Ama gene de herkes bana iyilik etmek istiyordu. En başta sen. Bunu görmüyor muyum sanki? Halbuki susuyorum. Hep susuyorum. Öyle söyleme Vasya. Vasya ağlamaklı bir sesle, ama doğruyu söylüyorum dedi. Dün sana Yulian Mastakovich'ten söz açtım. Onun ne kadar sert, bazen hatta aksi olduğunu bilirsin. Seni bile kaç kereler azarlamıştır. Ama işte dün tuttu benimle şaka etmeye, incelikli sözler söylemeye, şimdiye kadar herkesten gizlediği kalbini bana açmaya başladı. Bundan ne çıkar Vasya? Senin mutluluğuna layık olduğunu gösterir bu durum. Dostum, şu işi bir an önce bitirmeyi, hatta bu gece tamamlamayı o kadar çok istiyorum ki. Olmuyor işte, korkuyorum arkadaşa. Ucundan yakaladığım mutluluğun elimden kaçmasından korkuyorum. Keşke ölsem de bu acıları, felaketleri görmesem. Olabilecek şeyler ürpertiyor, korkunç bir şey olur bu arkadaşa. Ne yapayım, bana akıl ver. Arkadi'nin masa üstünde birikmiş kağıtlara baktığını görünce, ''Onlar yüzünden değil.'' dedi. Bunlar kağıt parçaları, anlamsız şeyler. Bu mesele halledildi. Hayır. Arkadaşa, bugün onlara gittim ama içeri bile girmedim. Kapıda durdum. Liza'nın piyano çalışını dinledim. İşitiyor musun? Arkadi diye alçak sesle sözünü tamamladı. İçeriye girmeye cesaret edemedim. Ne oluyorsun Vase, neden öyle bakıyorsun bana? Neden bilmiyorum. Hastayım, ayaklarım titriyor. Herhalde geceki yorgunluktan olacak. Gözlerimin önünde yeşil yeşil bir şeyler uçuşuyor. Hem burada elini kalbine götürmek isterken düşüp bayıldı. Kendine geldiği zaman Arkadi yatması için ısrar etti. Fakat Vasya buna yanaşmadı. Ağlıyor, parmaklarıyla oynuyor, o iki sayfa yazıyı mutlaka bitirmek istiyordu. Onu daha çok kışkırtmamak için Arkadi yeniden kağıtlarını ele almasına izin vermek zorunda kaldı. Vasya masasının önüne geçerken, ''Dinle bak.'' dedi. ''Bir düşüncem var, adeta bir ümit.'' Bir an dudaklarında bir gülümseme belirdi. Donuk gözlerine biraz fer geldi. ''Bak ne yapacağım. Öbür gün yazının bir kısmını götüreceğim. Geri kalanı için de ne yapalım? Bir sebep uydururum. Kağıtlar yandı yahut da kaybettim derim. Hatta belki de yalanı beceremediğim için sadece gerçeği söylerim. Olanları anlatarak bitiremedim derim. Ona aşık olduğumu anlatırım.'' Yulian Mastakovich de yeni evlendi, beni anlar. Bütün bunları ona saygılı, sakin bir tavırla söylerim. Gözyaşlarını görür, duygulanır. Hakkın var, git kendisini gör, söyle ona. Ama gözyaşlarına gerek yok. Sebebi ne? Ah, beni gerçekten korkuttun Vasya. Evet, gideceğim. Şimdilik bırak yazayım, bir şey yapmam. Arkadi kendini yatağına attı. Arkadaşına güvenebilmekten uzaktı. Vasya'nın her şeyi yapabileceğini biliyordu. Özür dilemek mi? Kimden? Ne için? İş orada değildi. Bütün mesele şundan ibaretti. Vasya kendi vicdanı karşısında kendini suçlu buluyordu. Kendisini talihine karşı nankörlükle suçluyordu. Kendine layık görmediği bu kadar büyük bir mutluluk onu ezmiş, içini allak bullak etmişti. Mutluluğun elinden uçmaması için ipe sapa gelmez nedenler buluyor, kendini mahvediyordu. İki günden beri kendini toplayamaması onun ne halde olduğunu gösteriyor, bu durum Arkadi Ivanoviç'i de yıpratıyordu. Vasya hala normale dönememişti. Böyle giderse hayatı kararacak, sonu iyi olmayacaktı. Kendi eliyle mezarını hazırlayan arkadaşını bu bezginlik buhranından kurtarmaya ve onu kendi kendisiyle barıştırmaya gitgide daha çok kararlı olan Arkadi Ivanoviç böyle düşünüyordu. Olup bitenleri anlatmak için hemen ertesi sabah Yulian Maslakoviç'in evine gitmeye karar verdi. Masasının önüne oturan Vasya işine devam ediyordu. Yorgun düşen Arkadi Ivanoviç yattı. Olup bitenleri düşünerek uyuyakaldı. Ancak şafak söktükten sonra uyandı. Vasya'nın hala yazmakta olduğunu görünce, "Hey tanrım, ne olacak senin bu halin böyle, hala mı?" diye haykırdı. Arkadi koştu, onu kucağına aldı ve yatağına götürdü. Vasya belli belirsiz gülümsüyor, gözleri kapanıyordu. Söz söylemekte güçlük çekiyordu. "Yatmak istemiştim, başka bir şey düşündüm. Arkadi, bitirmeme az kaldı. Şimdi çok daha hızlı yazabiliyorum. İyice alıştım. Kısa sürede bitiririm. Ama şimdi çok yorgunum. Biraz uyuyup dinleneceğim. Beni saat 8'e doğru uyandırırsın. Haydi dostum, sıkma canını. Değmez benim için." Başı önüne düşüyordu. Deliksiz bir uykuya daldı. Arkadi Ivanoviç çayı getiren hizmetçiye alçak sesle "Mavra," dedi. "Bir saat sonra uyandırmamızı istiyor. Ama sakın ha uyandırayım deme. 10 saat bile uyusa unutma. Anlıyor musun?" "Anlıyorum efendim." "Öğle yemeğini hazırlamaya gerek yok. Odun yarmaya kalkıp gürültü etme. Ara sıra göz kulak olursun. Beni sorarsa dairesine gitti dersin." "Anlıyorum efendim. Rahat rahat uyusun. Hakkında hayırlı olur. Yattığına memnun oldum. Ona iyi gelir. İkinizden de Tanrı hoşnut olsun. Dün fincanı kırdım diye beni fırçalamıştınız. Ben kırmadım, kedi kırdı. Ona dikkat etmemiştim. Arkasından "defol Tanrı'nın belası" diye bağırdım." "Pekala, sus, sessiz ol." Arkadi Ivanoviç Mavra'yı mutfağa yolladı. Kapıyı üstüne kilitledi. Anahtarı aldı ve işine gitmek için usulca dışarı çıktı. Bütün yol boyunca düşüncelerine daldı. Yulian Maslakoviç'in karşısına nasıl çıkacaktı? Böyle bir şey doğru olur muydu? Dairesine kararsız bir halde geldi. Sıkılgan bir tavırla Yulian Maslakoviç'in orada olup olmadığını sordu. Orada olmadığı, bugün gelmeyeceği cevabını verdiler. Arkadi Ivanoviç bir an amirini gidip evinde bulmayı düşündü. Fakat meseleyi zihninde iyice tarttıktan sonra Yulian Maslakoviç gelmediğine göre herhalde evinde ciddi bir uğraşı olacağını, onu rahatsız etmenin uygun düşmeyeceğine hükmetti. Dairede kaldı ve geçen saatler ona son derece uzun geldi. Arkadi Ivanoviç'in şimdi tek hedefi Shumkov'un işi hakkında bilgi almaktı. Fakat ne yaptıysa olmadı. Herkes susuyor, sanki bir şey söylemekten korkuyordu. Bürodakilerden alabildiği tek ipucu, Yulian Maslakoviç'in Shumkov'a sık sık kendi adına yazılar göndermesi, Shumkov'un da bunları kaleme almasıydı. Ivanoviç baktı, olacak gibi değil, işi oluruna bıraktı. En sonunda saat 3'ü çaldı. Arkadi Ivanoviç acele daireden fırladı. Kapı yanında bir arkadaşı karşısına çıktı. Ona Vasili Petrovich Shumkov'un saat 1'e doğru geldiğini, Arkadi Ivanoviç ile Yulian Maslakoviç'in odada olup olmadıklarını sorduğunu haber verdi. Bunu işiten Arkadi Ivanoviç bir arabaya atladı ve korku içinde evine gitti. Shumkov evdeydi. Son derece sinirli bir halde odada gidip geliyordu. Arkadi'yi görünce kendine hakim olmaya ve telaşını gizlemeye çalıştı. Sessizce gidip masasının başına oturdu. Soru sorulmasından çekinir gibi bir hali vardı. Bir sabit düşüncenin etkisi altında kendini Arkadi'nin kardeşçe sevgisine bile emanet etmek istemiyor gibiydi. Hastalığın bu yeni yıkımı karşısında yüreği sızlayan, ne yapacağını şaşıran Arkadi, yatağına oturmaktan başka bir şey yapmadı ve heyecanını gizlemek için sahibi olduğu biricik kitabı açarken bir yandan da gözlerini Vasya'dan ayıramıyordu. Vasya hiç ses çıkarmıyor, bir an başını kaldırmadan hep yazıyordu. Böylece 1-2 saat geçti. Arkadi'nin işkencesi gitgide artıyordu. En sonunda saat 11'e doğru Vasya başını kaldırıp arkadaşına sabit, adeta cansız bir bakışla baktı. Arkadi bekliyordu. 2-3 dakika geçti, Vasya ağzını açmıyordu. Arkadi, "Vasya," diye haykırdı, cevap yoktu. Masaya doğru koşan Arkadi, "Vasya," diye bağırdı. "Neyin var Tanrı aşkına, söyle neyin var, çatlatma beni meraktan, lütfen anlat bana." Genç adam aynı donmuş, alık bakışlarını biraz daha çevirdi. Bayılacak gibi olan Arkadi, "Aman Tanrım, Sara bu," diye mırıldandı. Ve bir sürahiyi kavradığı gibi Vasya'nın başını kaldırdı. Soğuk suyu üstüne döktü, şakaklarını ovuşturdu, cansız ellerine hızla vurdu. Vasya kendine geldi. Arkadi gözyaşları içinde haykırıyordu. Vasya, Vasya, kendine gel, kendini topla. Sesi boğuluyordu. Arkadaşını kucakladı. Vasya, zihninden acı ve ağır bir izlenimi söküp çıkarmak istiyor gibiydi. Kasılmış parmaklarını durmadan gözleri üstünden geçiriyordu. Birdenbire sanki kafatasının çatlayacağından korkuyormuş gibi başını iki eliyle kavradı. En sonunda, "Nem var bilmiyorum," dedi. "Bittim. Hadi bir şey değil, bir şey değil. Arkadaşa üzülme." Üzüntü dolu bitkin bir bakışla arkadaşına bakarak, "Hadi üzülme." diye tekrarlıyordu. Arkadi kalbi burkulmuş bir halde, "Gerçekten hangimizi yatıştıracak? Sen mi beni avutacaksın yoksa ben mi seni avutacağım?" diye inliyordu. "Vasya, yat uyu biraz, dinlenmelisin, sonra çalışırsın." "Evet, evet yatacağım. Güzel. Evet görüyorsun ya, bitirmek istiyordum, şimdi kararımı değiştirdim." Arkadi onu yatağına sürükledi ve yatırdı. Metin bir sesle, "Hadi bakalım kardeş," dedi. "Bir karar vermek gerekiyor. Söyle bakalım ne yapmak istiyorsun?" Vasya, "Ah," diye inledi. Eliyle ümitsizlik anlatan bir işaret yaptı. Sonra başını duvardan yana çevirdi. Arkadi tekrarladı. "Karar vermek gerekti Vasya. Konuşacağız. Gerekli bu senin için. Umarım ki uyumazsın." Vasya gizemli bir tavırla, "Nasıl istersen, nasıl istersen," dedi Arkadi. O en sonunda yatıştı. "Şükür sana Tanrım," diye düşündü. "Vasya, şimdi kulaklarını aç ve bana bak. Eğer dediklerimi yaparsan hiçbir problem kalmaz. Ne demiştim sana dün? Hatırla. Seni kurtaracağım bu sıkıntıdan. Yeter ki yarına kadar sabret. Kaderin yarın belli olacak." Sonra bu sözüne kendi de şaştı. O da saçmalamaya başlamıştı.